Herkese merhabalar. Kulak Uleması'nın toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi bir kez daha ilginç hikayelerle karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık saat mükemmeldir. Ben Deniz, bildiğiniz gibi inişler ve çıkışlarım arasında bir denge noktası olarak damdaki kemancı gibi varlığımı sürdürmeye, merakla araştırmaya, şaşkınlıkla öğrenmeye ve iştahla aktarmaya çalışıyorum. Geçen hafta bir ara bölüm yaptım, dinleyen bilir. Neden yaptım derseniz, bir izahat boşluğu olduğumu düşünüyordum. Gelen yorumlardan ve bölüm paylaşımlarından anladığım kadarıyla da fazlaca teveccüh gördü bölüm. Şimdi programın başında hariçten gazele dalacağız. Her zaman olduğu gibi bu benim artık alameti farikam oldu. Ondan sonra da takvimi vaftiz edeceğiz efendim. Geçtiğimiz hafta program yapana kadar o arada kendimi soktuğum nekat döneminde araştırmaya devam ettim. Gene duramam ben çünkü. Sanki bu dünyaya bu şekilde programlanıp gönderilmiş bir uzaylı gibi hissediyorum. Yani bana demişler ki git bak bakalım oralar ne haldir diye. Ben de genlerime işlenmiş emirleri yerine getiriyorum dürüst olmak gerekirse. Hatta program yapmayı bitirme kararı aldığım zamanlarda bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Bana dedi ki ne yapıyorsun? Dedim Caravaggio ile ilgili makale okuyorum. Neden diye sordu bana. Haklıydı çünkü program yapmayacaksam niye durduk yerde Caravaggio çalışıyorum ki? Ben öğrenmeden duramam dedim kendi kendime. Hele öğrendiğimi anlatmadan hiç duramam. Bunun karşılığındaysa sizlerden tek bir şey isteyebilirim. Bu bölümü paylaşmanız ve eğer takip etmiyorsanız ilgili podcast platformundan takip edip bildirimleri açmak. İnanın bu küçük hareketler gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade bir seyahati güvenli bir şekilde temin edecek kulak ulemasına. Şimdiden teşekkürü edip sabrınızı daha da ileriye itmeden insanlığın bir ürünü olan takvimin İsa takipçileri arasında ne şekilde yol aldığını anlatayım. Buraya gelene kadar neler anlattığımı özetlemek gerek diye düşünüyorum. Arada verince bu elzem oldu. İnsan bilincinin açılmasıyla farklı yerlerde yaşamaktan vazgeçip bir aradalığı keşfetti. Bunu anmıştık zaten. Bir arada yaşamak için de önemli iki tane kavram var. Bir tanesi ortak değil ve ortak bir hayat standartı. Nihayetinde işleri daha kolay hale getirip açlık yaşamamak için doğanın da dilini öğrenmeye başlıyor insan. Bu dilin hep bir tekrardan ibaret geliştiğinin de ayrımına varıyor. Bunu izledi, izledikten sonra önce kemiğe, sonra taşa, sonra da kağıda işledi. Göklerdeki tanrıların işareti saydı, belli zamanlarda olan gök olaylarını ve inançları neticesinde bir takvim geliştirdi. Şu bir gerçek ki takvim inançtan ayrı düşünülemeyecek bir olgu. Bugün anlatacaklarımla da bunu biraz daha pekiştireceksiniz zaten. Önce Marduk, belki Zeus ya da Amon-Ra hep göklerdekine hürmette kusur etmemek amaçlanmış takvim yapılırken. Kimi kolay gözlemlendiği için ayı kerteriz almış, kimi güneşi. Neticede biriktire biriktire bir yere getirmişler el birliğiyle zamanın ölçümünü. Son adımı koca Sezar atmış, ardından gelenler de rötuşlarla eksiklikleri kapatmış. İşte bu ince detaylara, o rötuşlara bakmanın zamanı geldi. Ama öncesinde şu Sezar'ın takvimine biraz daha gitmek istiyorum. Sanki bir önceki bölümde onun bir takvim girişimine yol açan olayları tam anlatamadım diye düşünüyorum. Julius Caesar'ın devrine gelindiğinde Roma Cumhuriyeti bir açmazdaydı. Bu bir gerçek zaten. Işık saçan bir asker olan Caesar ve aynı zamanda onun kadar etkili bir general Pompey Magnus ve oldukça varlıklı, başarısız asker ama çakal bir senatör Marcus Crassus ortaklık kurup senatonun işlemsizliğini ve işlevsizliğini ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Bu üçlü ortaklığın adına da Triumviratus, yani üçlü idare adını vermişler. Önceleri pek anlaşamayan bu Trio'nun iki ayağı belli bir zaman sonra Sezar'ı başkent Roma'dan uzaklaştırıp Galya'ya vali atarlar. Orada da boş durmaz ve fetihlerine halk nezdinde itibar kazandıracak şekilde devam eder. Bu şekilde onunla baş edemeyeceğini fark eden Pompey ve Crassus onu Roma'ya geri çağırmaya karar verir. İşte burada biraz karışır işte. Rubikon nehrini, o meşhur tabir vardır, Rubikon'u geçmek. Yani aldığınız risklerin büyüklüğü ne kadar fazlaysa elde edecek olduğunuz şeyler yine onun kadar fazla ki bu yol üzerinde verecek olduğunuz fedakarlığın veyahut da bedelin bir anlamı kalmıyor gibi bir anlamı var. İşte bu Rubikon nehrini ordusuyla geçip pek de hayırlara vesile taşımadığına kanaat getiren Senato, Sezar'ın zulmünden kaçmak için Yunanistan'a hareket eder. Yani düşünsenize, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi bir anda şeyi terk ediyor, Ankara'yı terk ediyor. Onun gibi düşünün ve tabii ki haliyle çok büyük bir kaos dönemi başlıyor yine Roma'da, hem kentte hem de Cumhuriyet'in farklı yerlerinde. Sezar da peşlerinden gidiyor çünkü Rubikon'u bir defa geçti. Neredeyse 5 yıl sürüyor bu koşuşturma. Başkent başsız kalmış bir halde, açlık, isyan ve askerlerin sert müdahaleleriyle inlemektedir. Taşra'da ise durum daha vahim. Karşısına çıkan engelleri teker teker tetkik eden Sezar bunları üçer beşer ortadan kaldırır. Takvim bile yapamayacak denli çürümeye başlamış ve batmış Roma'ya bir düzen getirir ama ödülü ihanet olur, sırtından bıçaklanır. Onun başladığı girişim 20 yıl sonra en az onun kadar vizyoner bir adam olan Octavianus, namı diğer Augustus'la nihayete erer. Julius Caesar'ın siyasallaştırdığı, Augustus'un bir imparatorluk kültü yarattığı takvimle beraber Akdeniz kıyılarında bir bahar havası esti. Pax Romana adıyla, yani Roma barışı. Ancak her güzel şeyin elbette bir sonu vardı. Siyasi istikrarsızlıkların bitmesine vesile olup da güzel İstanbul'u abad eden Konstantin'le beraber yeni bir çağın kapısı açıldı. Onun zamanına kadar çektikleri ızdırapların haddi hesabı olmayan Hristiyanlar feraha erer ve gittikçe güçlenmeye başlarlar. Bu kadar anlattık. Akan zamana ve içinde yaşayan insana hakim olmak istiyorsan güçlü bir takvimin olmalı. İsa takipçileri yeni bir takvim yapma işine girişmediler. Neden olduğunu anlatacağım. Onlar eldekini kendine uydurdular. Takvimi gene ilahi kıldılar kendilerince ve onu vaftiz ettiler. İncil'in ilgili bölümünde anlatıldığı şekliyle konuyu buradan ele almakta fayda var çünkü. Hazreti İsa 8 günlük Pesah bayramı için hazırlanan kutlama yemeği sırasında yakalanır ve yargılanır perşembe akşamı. Ertesi sabah çarmıhta son nefesini verir. Pazar günü, yani büyük Pesah bayramından önceki gün yeniden dirilir. Aynı gün bazı havarilerine görünür, bir hafta sonra bir kez daha ziyaretlerine gelir. Dirilişinin 40. günü göklere kabul edilir, göğe çıkışın 10 gün sonrası, yani Yahudiler tarafından 10 emirin Musa'ya verilmesi kutlanırken kutsal ruhun havarilerin üzerine indiği kabul edilir. Şimdi bu küçük parçanın bir analizini yapalım. Öncelikle İsa'nın bir Yahudi olarak Yahudi toplumuna Mesih olarak geldiğine kanaat getirelim. Bu yüzden de onun Pesah sofrasında olması hiç şaşırtıcı değil. Bu ilk dönemde de iki inanç takipçileri arasında pek bir ayrım yok. Hatta İsa'nın yeniden dirilişi olan Paskalya adı için bile başka bir kelime aranmaz. Pesah veya Paşa derler. Ancak zamanla Gentile, yani Yahudi olmayan gruplar arasında İsa'nın sözleri inanç şeklinde yayılmaya başlayıp bu grupların fazlasıyla Roma darbesi yemesiyle yavaştan kopmalar başlıyor. Gittikçe senkretik bir yapıya bürünüyor Hristiyanlık. Motivasyonları da Yahudi adetlerini terk etmektir işin açıkçası. Örneğin kutsal gün, yani Şabat, yani cumartesi günü terk edilip İsa'nın yeniden dirildiği ve Pentekost'ta kutsal ruhun indiği pazar ön plana çıkar. Bundan dolayı romanesk dillerde bugün bile pazar kelimesi İsa'ya atıfla Latince Domenica'dan türer. İspanyolca ve Portekizce'de Domingo, İtalyanca'da Domenica, Fransızca'da Dimanche. Yani Efendinin günü. İlk kopmayı bu şekilde yaşayan Hristiyanlar bir adım daha atarlar. Evet, yeniden diriliş önemlidir ama bir de doğumu önemlidir İsa'nın diye düşünürler. Buna bir de vaftiz günü olarak Epifani eklerler. Yaptıkları şeylerin temeli aslında tektir: Yahudi geleneğini terk etmek. İlk dönem Hristiyan metinlerinde de mevcut bu tartışmaları okuduğunuz zaman görürsünüz. Konstantin zamanına geldiğimizde ise iş biraz daha sistematik hale getirilmeye çalışılır. 325 yılında İznik'te toplanan konsilde tartışılan konulardan biri bu Paskalya ve kutlanmasıdır. Güneş takvimi kullanılan Roma ve İskenderiye kiliseleri bu anmanın hep aynı günlere, yani çarmıha gerilmenin cuma, yeniden dirilmenin de pazar günü olacak şekilde kutlanmasını isterken Anadolu kilise babaları sürdürdükleri Pesah hesaplamasını bırakmak istemezler. Neticede son kararı Yahudilere pek sempatik bakmayan Konstantin verir ve her yıl İskenderiye'de bir takvimin hesaplanarak Paskalya'nın belirlenmesini, bunun Roma'ya gönderilerek oradan ilan edilmesini emreder. Güneş takvimi kazanır. Bu özel günün belirlenmesi için de bir formül bulunur. İlkbahar ekinoksu olan 21 Mart'tan sonraki ilk dolunaya gelen pazar günü. Bunu belli bir sisteme oturtmak için de bazı girişimler olur. En önemli girişimse Köstenceli Dionysos'un yaptığıdır. Papa 1. Yohannes'in talebiyle bir döngü halinde 70 yıllık bir hesaplamaya başlar. bu sırada bir şeyi fark eder. Takvimlerini 284 yılından başlatmaktadırlar. Yani o dönemki Hristiyanların miladı İsa'dan sonra 284. Şimdi bakalım bu neden böyle? Çünkü iş orada biraz çetrefilleşecek ki bizim sıfır yılı dediğimiz ama aslında hiç olmayan tarihin de icadı bu şekilde gerçekleşiyor. Diokletianus devrinde hayatını kaybeden azizlerin hatırasına adar çıkardığı takvimi bizim köstenceli Dionysos ilk kilise takvimcileriyle beraber. Bir de bu 284 yılı çok önemlidir çünkü bu bir apoktastasistir. Şimdi her bölümde yeni yeni kelimeler çıkıyor. Şimdi yeni bir kelime daha çıktı. Apoktastasis. Yunanca'da eşitlemek, yerine getirmek anlamı taşıyor bu kelime. Bu genelde ay ve güneş takvimlerinin aynı döngüye girdiğini vurgulamak amacıyla kullanıyorlar. Ya bunu daha iyi anlayabilmek için Türkiye'deki günümüzde 1 Ocak ve 1 Muharrem'in yani hicri ve miladi takvimin aynı gün başlaması diyebiliriz. Yani bir gün 1 Ocak ve 1 Muharrem aynı olursa bu düşünceye göre biri ay biri güneş çünkü apoktastasis yılı olacak o yıl. Neden önem atfediyorlardı Hristiyanlar bu eşitliğe? Çünkü döngü yaratılıştaki ana geri dönmüştü. Tanrı'nın dünyayı yarattığı hale gelmişti zamanın takibi. Hem ay hem dünya hem güneş aynı yerdeydi. Buna rağmen ufak bir sorun vardı. Diokletianus devri kilisenin pek hayırla anmadığı, inanç sahibi Hristiyanların en fazla eziyet çektiği dönemdi. Başlangıç olarak bir Hristiyan takvimi adına bayağı hatalı bir seçim olduğunu kabul ederim. Peki neden kurtarıcı İsa'nın doğumuyla başlamasın ki yılların sayıları diye düşündü herhalde Dionysos. Çünkü kitabında şu satırlar var. Umudumuzun ne olduğunu göstermek ve insanların kurtuluş amacını taçlandırmak adına. Dionysos ince hesaplara girer, çalışmasında kendinden önceki takvimleri inceler, Roma takvimini kullanır, Meton çevrimiyle uğraşır. Bunların hepsini eski bölümlerde bulabilirsiniz ve nihayet dört başı mamur bir çalışmayı ortaya koyar. Onun bu gayreti sayesinde yılların sayımı Anno Domini yani Efendinin yılında başlar. Bir de Anno Mundi var. Ondan ileride bahsedeceğim biraz da. O beklesin biraz. Peki hangi yıldır Anno Domini yani Efendinin yılı? Romalıların takvimlerini saymak için kentin kuruluşunu kerteriz aldıkları yılı belirtmiştim geçen takvim bölümlerinde hatırlarsanız. İsa bu takvime göre 25 Aralık 753 tarihinde dünyaya geliyor der Dionysos. Yaptığı takvime göre 754. Roma yılı da milat yılıdır. Bazı küçük problemler yok değil. Günümüzde yılı ifade için kullandığımız sıfır noktasını bulan bu araştırmacımızın. Gerçi o çalışmasına göre sıfır yılı yoktu. Çünkü sıfır rakamı henüz keşfedilmemişti. Onu bulan Arap matematikçiler olacak ama daha zamanı var onun bayağı. Sözün özü Dionysos miladı bir olarak saymaya başlıyor. Bu yüzden de çift sıfırlı yıllar bir önceki asra dahil edilir. Valla ben bizzat yaşadım rahatlıkla söyleyebilirim. 2000 yılı 20. yüzyılın bir zaman dilimiydi. Bir sorunu daha vardı bu hesaplamanın sıfır haricinde. Çok ilginç bir detay. Matta İncil'inde belirtildiğine göre İsa'nın doğumu Kral Herodes'in zamanına denk geliyor. Diyebilirsiniz ki şimdi ne var bunda? Yalnız şöyle bir detay var ki Herodes milattan önce 4 yılında ölmüş. Eğer ki Hazreti İsa'nın doğumu en geç Herodes'in ölüm yılında gerçekleştiyse veya bunu en azından biz böyle varsayarsak İsa kendi doğumu olarak kabul edilen milattan 4 yıl önce doğmuş oluyor. Böyle olunca da aslında teknik olarak 2024 değil belki 2028 yılını yaşıyoruz. Kim bilir. Yani ne olursa olsun bu hesaplama ve genel kabul böylelikle hayatımıza kadar geliyor ve kullanılıyor. Dionysos'un yarattığı bir algı daha vardı. Bu çok önemli. İnsanların ilk devirlerden itibaren zaman denilen olguyu idrak şekilleri nasıl idrak ediyorlardı? Bir döngü şeklinde idrak ediyorlardı. Bir devir tamamlanır, bir diğeri başlar. Bunlara farklı adlar verilse de devrin insanının gözleriyle algıladığı tecrübeler doğanın hep bir tekrar içinde olduğu şeklindeydi. Dionysos bir süreç içinde dünyanın doğrusal bir zaman yaşadığını kabul ettirmeye çalışır ve başarır da. Creatio ex nihilo der buna Dionysos. Latince'de yani yoktan var olma. İnsanlık ve içinde yaşadığı zaman hiçlikten başlayarak kıyamete dek gidecektir. Nihayetinde zaman da yaratılan her şey gibi son bulacaktır. Bu olgu yerleşir ve 1800'lü yıllara kadar programın sonunda detaylı bir şekilde anlatacağım devam eder. İşte tam bu noktada bahsetmemiz gereken diğer Anno'ya geliyoruz. Anno Mundi. Latince'de dünya yılı demek ve yaratılışı esas alan bir kriter. Özünde Yahudi geleneğinden gelen bir kavram bu. İbranice'de, bu arada çok kötü İbranicem, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bilen varsa lütfen düzelsin. Okuduğum kaynaklarda şöyle diyor. Livriyat ha olam. dünyanın yaratılışı demekmiş bu. Bunun ilk yılı Adem'in yaratılışından öncesidir ve insanlık da bu bakışa göre Anno Mundi'nin ikinci yılında başlar. Tam olarak hesaplandığında günümüz takvimlerine bağlı olarak dünyanın yaratılışı milattan önce 6 Ekim 3761 gününün gün batımında gerçekleşir. İçinde bulunduğumuz 2024 ise bu takvime göre 5784 yılı oluyor. Hristiyanlar biraz daha farklı bir hesaplamaya gidiyorlar Yahudilerden. Özellikle Ortodoks dünya, İskenderili din adamlarından matematikle ilgilenenleri dünyanın yaratılışını biraz daha geriye atıyorlar. Milattan önce 5500'e çekiyorlar ki biz şu an bu hesaplamaya göre 7532 yılını idrak etmekteyiz efendim. Özellikle Ortodoksları vurguladım çünkü Katolik dünya buna pek itibar etmemiş. Onlar Anno Domini, yani İsa'nın doğumuna odaklanmışlar. Zaten bu kendi içlerindeki kutlamalarda bile dikkatle bakıldığında görülebilir. Katolik dünyanın Noel kutlamaları ile Ortodoksların verdiği değer açısından da farklılık vardır. Doğu kiliseleri daha çok Epifani'ye önem vermişler. Yani İsa'nın Ürdün nehrinde Yahya tarafından vaftiz edilmesidir bu olay. Hatta her yıl 6 Ocak tarihinde denizden haç çıkarma anmasının sebebi de yine budur. Madem bu yortulara girdik, bir şekilde oradan da devam edelim. Pagan devrim festivalleri vaftiz edilerek tıpkı takvim gibi Hristiyan yortusu haline gelirler. Zaten tarihlere baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliriz. Sonbahar dönümü olan Eylül ayında 29 Eylül baş melek Mikail'e adanır. 25 Mart Gabriel, yani Cebrail'in, 24 Haziran'sa vaftizci Yahya'ya ithaf edilir. Bunu da yine İncil'e atıf yaparak eyleme dökerler. Yuhanna İncil'i 3:30 numaralı ayette şu ifade vardır: "O büyümeli, ben küçülmeliyim." Yaz döneminde günler kısalmaya başlar malum olduğu üzere. Küçülen aslında vaftizci Yahya'dır bu düşünce yapısında. Kış dönümü olan Aralık ayındaki Noel yortusunda günler uzamaya, yani İsa büyümeye başlar. Tüm diğer yortulardan daha önemlisi, hatta en önemlisi ise Paskalya. Zaten gerek Dionysos, biraz önce andığımız, gerek ardından gelen Bede, Theophilos gibi erken dönem astronom, filozof, din adamlarının tüm derdi bu Paskalya hesaplamasını bir şekilde tutturmaktı. Devrin Hristiyan inanışı uzun vadeli bir takvim algısını reddetti. Bunun da altını çizelim. Bunun başlıca nedeni gelecekten haber alma kaygısıydı elbette. Uzun vadeli bir takvim yaparsak geleceği daha fazla öğrenmek isteyeceğiz. Bunu da Tanrı'nın bizlere sırlar dolu bir şekilde sunduğu hayatı sorgulamak şekline büründürürüz diye düşündüler belki de. Her daim kısa periyotlarla ihtiyacı giderecek takvimler yaptılar. Amaç bir de aslında Paskalya'yı doğru zamanda kutlayabilmek. Doğu ve Batı kiliseleri farklı yollar izlediler bunun için. Hatta Batı kilisesi içinde bile sorun yaratarak bazı misyonerlik faaliyetlerinin de aksamasına neden oluyor. Başka bir konu, hiç o toplara girmeyelim. Paskalya'nın doğru tarihini belirlemek iki açıdan önemliydi. İlki, Paskalya tarihinin doğru bir şekilde bilinmesi elbette. Niye? Çünkü Paskalya tarihinin belirlenmesi kutsal haftanın ve oruç devresinin başlangıcının tespiti gibi pratik amaçlar için gerekliydi. Ayrıca Paskalya'dan 6 hafta sonra gerçekleşecek Mesih'in göğe yükselişi ve ondan sonraki Pentekost bayramlarının tarihlerini bulmak yine Paskalya'nın tarihinin bilinmesiyle fazlasıyla alakalıydı. Bu nedenle dini takvimin 14 haftası Paskalya tarihiyle açıkça alakalı. Paskalya tarihini yıldan yıla tahmin etmeye çalışmak karmakarışık bir süreçti o devir için. Çünkü tarihin belirlenmesinde kullanılan Dolunay'ın gerçekleşeceği tarih ve haftanın hangi gününün Paskalya adına kutlanacağını belirlemek gibi kriterler ay ve güneş takvimlerinin birbiriyle hesaplanmasını gerektirmekteydi. İlk dönem Hristiyanları Paskalya'yı haftanın hangi gününe denk gelirse gelsin Yahudi takvimine göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Nisan ayının 14'ünde kutladı. Buna göre Paskalya'nın Yahudi Pesah bayramı ile aynı günde kutlanması bir problem olarak görülmedi. Ama daha sonraları iş çetrefilleşti. Ayrıca bu tartışmaların arka planında Paskalya bayramının özünde hangi olayı anmak için kutlandığı konusu net değildi. Dolayısıyla ilk dönem Hristiyanlarının Paskalya bayramı ile anmak istedikleri olayın öncelikle Mesih'in ölümü mü yoksa dirilişi mi olduğu problemi bambaşka bir konu haline geldi. Anadolu'daki Hristiyanlar havarileri takip ederek Paskalya'yı her zaman Yahudi takvimine göre Nisan ayının 14'üne kutladı. Roma Kilisesi Hristiyan aleminin geri kalanının da uyguladığı gibi Mesih'in ölümünü her zaman cuma, dirilişini ise ilkbahar ekinoksundan sonraki dolunayı takip eden ilk pazar günü şeklinde kutladı. Bu konudaki ilk tartışma ta 1. yüzyıla kadar giriyor. Gerçekten bununla ilgili çok metin var. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Büyük ayrılıklara neden olmuş diğer her konuda olduğu gibi Doğu ve Batı Kilisesi arasında. Ama neticede İznik Konsülü Roma'yı bir şekilde kabul edip Asya geleneğini kınamayı kabul ediyor. Bu evrede genişleyen Hristiyan inancının merkezden gelen bilgilendirmelerden mahrum kalıp farklı bir yol izlememesi için de İskenderiye Kilisesi tarafından Paskalya çizelgeleri icat edilip durmadan sağa sola gönderiliyor. Şimdi buradan konudan biraz sapacağım. Bu Paskalya tartışması devam edecek ileriki asırlarda da, zaten bu Gregorian takvimi bile bu amaçla geliştiriliyor. Zaman akışında kalmak istiyorum ben. Neden derseniz, zaman orta çağa yani takvimin hikayesinden ziyade takvimin zaman içerisindeki hikayesini anlattığımızdan, bu topraklardaki eski hemşerilerimizin yani Bizansların nasıl bir takvim kullandığını anlatmak istiyorum. Öncelikle Bizanslılar günü tüm doğu toplumları gibi gün batımıyla başlatıyorlardı, gece yarısı değil. Bu gelenek bu arada Aynoros manastırlarında devam etmekteymiş. Onu da bu araştırma sırasında öğrendim. Hafta beklendiği gibi 7 gün ve ilk günü Efendinin günü anlamına gelen Kiriake'ydi. Yani pazar günü. Bu İsa'nın diriliş günüydü. Sonraki günler sıra numarasıyla anılırdı ve hep kutsal bir figürün anılmasına ithaf edilmişti. Pazartesi ikinci gün olduğu için Deutera adıyla anılıyordu ve meleklerin günüydü. Vaftizci Yahya'nın onurlandırıldığı üçüncü gün olan Salı, Trite, Meryem'in günü olan dördüncü gün Çarşamba, Tetarte, beşinci gün Pempte adıyla anılan Perşembeydi ve Aziz Nikolaos'a adanmıştı. İsa'nın çarmıha gerildiği altıncı gün Haç'a aitti. Cuma günü Parakseve, yani hazırlık demek ve hafta sonuna işaret ederdi. Cumartesi ise Sabaton adıyla müsemmaydı ama anlamını bulamadım. Lakin fazlasıyla Şabat kelimesine benzediği için bir esinlenme olabilir diye düşünüyorum. Ayların adlarına bakalım. Roma geleneğinden bir şekilde geliyor. Bunu devam ettirmek adına da Latinceden birebir çevirip kullanıyorlar Bizans'ta. Artık yıl uygulaması aynen devam ediyor. Şubat'ın 24'ü artık yıllarda iki kez sayılırdı. Yılbaşı ise 1 Eylül'de başlardı. Peki yılların numaralandırması nasıldı? Yani hangi yılı yaşıyorlardı derseniz de onu da anlatayım. Roma adetlerinde bir süreklilik güdüyor Bizans'ta. Indictio denilen 15 yıllık vergi döngüleri var Roma'nın. Roma Cumhuriyeti döneminde zorunluluk anlamına gelen indictio kelimesinden, yani mecburen vermeniz gerekiyor kardeşim mantığıyla topladıkları vergi 15 yıl arayla toplanıyor. Yıllar da bu aralıklara göre sayılıyor aslında. Mesela 4. yıl diyorsanız, yani bir önceki indictio'nun, yani verilen vergiden sonraki 4. yılını ifade ediyor. Bu bir parça da bana olimpiyatları hatırlattı, bir önceki bölümü dinlediyseniz. Anno Mundi, yani dünyanın yaratılışıyla başlayan bu takvim tabii ki bir Julian takvimiydi efendim ve uzun zamanda kullanıldı. O kadar uzun süre kullanıldı ki İstanbul fethedildikten sonra bile Patrikhane tarafından kullanılmaya devam etti. Oradan Rusya'ya transfer oldu. Bizim deli ama dünyanın büyük diye andığı Petro tarafından 1700 yılında kaldırılana dek de kullanılmış. 1800'lere kadar Patrikhane kullanmaya devam ediyor. Neden? Çünkü diğeri, yani az sonra anlatacak olduğum Gregorian takvimi Katolik. Sadece İstanbul Kilisesi değil, aynı zamanda Roma'dan ayrılan diğer kiliselerde başta Gregorian'ı reddediyor. Bir sürü olay yaşanıyor. Neyse, yani bu Bizans takvimini bu şekilde kapatalım. Asıl şimdi biraz daha çetrefilli kısmına geliyoruz hikayenin. 16. yüzyıl bayağı hareketli dünya için. Bunu kabul etmekte fayda var. Bir tarafta Orta Doğu ve Afrika'nın kuzeyini ele geçiren Osmanlı'nın Orta Avrupa'ya olan tehdidi, diğer taraftan yeni coğrafyaların keşfiyle beklenmedik bir gelire kavuşan Atlantik kıyısındaki ülkelerin zenginliği, bilginin kolay dolaşımının matbaayla sağlanması, bin yıldan fazla süredir otoritesini muhafaza eden Vatikan'ı zora sokar. İnsanlar yoklukla sınanırken kilisenin varlığa gark olmuş hali sorgulatmıştır onları. Bu da yetmedi kopmaların yaşanması için. Daha fazlası da oldu. Günümüzde reform hareketi olarak bilinen süreç, Martin Luther adlı bir din adamının Katolik inancına sorgulamalarıyla da pekişiyor. Akılcılığı ön plana çıkaran bu düşünceyi birbirinden kopuk İtalyan şehir devletleri de izliyor ve insanı, insan aklını önceleyen Rönesans ve Hümanizma yükselmeye başlıyor. İngiliz Kralı 8. Henry'nin Anglikan Kilisesini kurması da tuz biber ekti desek mevcut duruma tam yerinde olacak. Tüm bu süreçte itibar suikastını engellemeye bir şekilde direnen Vatikan, önce o devrin sanatçılarından bir ekip oluşturup kiliseyi yeniler. Ki Baro'nun çıkması da zaten biraz bundan dolayıdır. Bu gidişatı düzelttirecek olan şeyi yıllar boyu canlı canlı yaktıkları bilim adamlarında bulacaklarını biz söylesek büyük bir ihtimal bizi de yakarlardı. Çünkü o kopukluğun nedeni bir aradalığı sağlayan takvimin şaşmasından başka bir şey değildi. Kısa süreli de olsa zamanı ölçeklendirmek için yapılan takvimler hem Doğu hem Batı kiliselerinde hep Jülyen esaslıydı o dönemlerde. Bu da demek oluyor ki 128 yılda bir gün sapma yapan takvim kabul edildiği İznik konsülünden mevcut duruma kadar 10 güne yakın kopup gitmişti arkadan. Bunu ilk keşfeden Roger Bacon oldu. 1200'lerde ardından Dante 1300'lerde bu olaya dikkat çekti. Kimse dinlemedi tabii ki. Papa 4. Sixtus eyleme geçmenin zamanı geldiğini fark etmiş. Ne zaman? 1475 yılında. Bu yılda Regio Momentus adlı bir astronomu Vatikan'a çağırır. Yalnız garibim artık yolda ne kadar hırpalanmışsa gelir gelmez son nefesini verir. En azından niyeti iyiymiş diyelim. Bu haliyle rafa kaldırılır bu proje tam bir asır boyunca. İşte tam bu sırada olur bütün hengame. Kilise iyiden iyiye sorgulanmaktadır. 1543 yılında Kopernik bir iddia atar ortaya ve o zamana dek bilinen bütün algıyı değiştirir. Güneş dünyanın çevresinde değil, dünya güneşin çevresinde dönüyor. Gariptir ki Kopernik'e ses etmez Vatikan. Belki de imajını düzeltme kaygısı diyebiliriz. Buna rağmen Bruno'yu yakar, Galileo'yu inkar ettirir iddialarını hemen Kopernik'in söyleminden kısa süre sonra. O başka bir konu, bırakalım biz onu. Zamanı gelirse belki ayrı bir program yaparım. Lakin saldırının altında olduğu gerçeğini değiştirmedi bu durum Vatikan'ın. Bir darbe de Protestan Kepler'den gelir. Johann Kepler şöyle yazar: Paskalya bir bayramdır, gezegen değil. Aslında bu bir manifestodur özünde baktığınız zaman. O devre kadar bilim yerine inançları doğrulamak zorunda kalan kilisenin gerçekle yüzleşmesini sağlamaktır. Alt metinde saklı mesaj. Öyle de olur. Bu ve bunun gibi çıkışlarla itibarını düzeltmek zorunda kalan kilise aynı yıllarda İstanbul'da Sultan 3. Murat Takiyüddin Efendi'nin rasathanesini yıktırırken bilime dönmeye karar verir. Papa 13. Gregory 1577 yılında Roma'da bir heyet toplar. Kalabalık olan bu heyetin en dikkat çekici figürü Olius Lilius adlı bir doktordur ki tüm kaynaklarda takvim reformunun telif sahibi olarak da adı anılır. Lilius öncelikle yılın süresi konusuna açıklık getirir. 365,2421 haline getirir. Neden yapar bunu? Çünkü Julian 365,25 kabul ediliyordu ve bu fark tam 11 dakikalık süreye eşitti. Damlaya damlaya güne dönüştü bu dakikalar. Öyle ki 400 yılda 3 gün fazla oluşur takvimde. 325 yılındaki konsilde kabul edildiği haliyle tam 10 gün oluşmuştu 1200 yıl içerisinde. Bunun için kesin ve radikal karar önerir Lilius. Öncelikle artık gün 4 yılda bir kez eklenecek ama 400'e bölünen yıllarda artık yıl olmayacak. Bu yüzden 1900 yılında Şubat 29 çekti, 2000'de 28. Küçük bir ipucu vereyim. Günümüzde olimpiyatların olduğu yıllar 29 çeker. Tıpkı bu sene olduğu gibi. Lilius'un en tartışılan kararlarından biri de yılbaşını 1 Ocağa çekmek. Aha, yılbaşı 1 Ocağa geldi. Diğeri ise 4 Ekim 1582 Perşembe gününden sonraki gün 15 Ekim 1582 Cuma olarak kabul edilecek. Zamanda seyahat mümkün mü derseniz, aha işte gayet güzel bir örnek. Bir anda geri gelme imkanı olmasa da 10 gün sonraya gidiyorsunuz. Sadece bu başlıklar değil elbette. Şöyle bir baktığınız zaman birazdan telaffuz edecek olduğum kitabın adına böyle bayağı kallavi bir kitap kaleme almış Lilius ve ekibi toplamda 800 sayfa. Intergravissimas adlı kitaba dönüşür bu çalışma ve Papa'ya sunulur. O da kendi adını verdiği reform hareketini, takvimde reform hareketini yürürlüğe koyar. Koyar koymasına da alışkanlıkları değiştirmek hadi ince olmuyor efendim. İlk önce İspanya, ardından Katolik ülkeler bu değişikliği kabul etse de tahmin edileceği üzere Ortodoks ve Protestan kiliseleri uzunca bir süre, neredeyse 200 yıl boyunca ayak dirediler. Müslüman otoritenin merkezi İstanbul'da ise gözlemevi depremin gerekçesi sayılarak yıkılıyordu aynı yıllarda. Zihniyet değişmeye muktedir eğer iktidarı muhafaza etmek isterseniz. Zira zaman geçmişten ders alınıp gelecekteki müşkül durumların oluşmasını engellemek adına geliştirilen bir kurgudur aslında. Önemli olan onu nasıl kurguladığınız. Papa Gregory'nin devrimi yavaş ama emin adımlarla ilerler. 100 yıl içinde Orta Avrupa ülkeleri kabul eder. Ruslar aydınlanmanın etkisiyle 1700'de kabul ederler. 1552'de ise Birleşik Krallık. 1800'lerde Japonya'dan Mısır'a dek kullanılır olur. Çok fazla bilinmez ama Osmanlı Devleti de bu takvimi kabul eder aslında 1917 yılında. Detayları bir sonraki bölümde anlatacağım ama Cumhuriyet'ten evvel Gregorian takvimi hali hazırda kullanılmaktaydı. Şöyle bir listeye baktığım zaman en son kabul edilen ülke 2016 yılındaki teşebbüsü ve bu yıl Asya Güzellik Yarışması'na kadın yarışmacı gönderen Suudi Arabistan'dı. En son bitirirken insanlık tarihinin birikimi ve bunun somut bir göstergesi olan bu takvime alternatif yaklaşımlar yok muydu diye onlara da bir şekilde değinmek gerekiyor. Geçen bölümlerden birinde felsefe ile ilgili ayrı bir içerik yaparım diyordum hatırlarsınız. Yapmaya gerek yok, zira hep karşımıza çıkıyor. Bakın şimdi burada ne olacak? Bu takvim mevzusunda bile bir felsefe var. Zamanın doğrusal akışı içindeki dilimde 1800'lere geldik artık ve bu çağ sanayi devrimi ile beraber gelişen yaşam olgusunun değişik sonuçlar yarattığı bir zaman dilimi, özellikle pozitivizm. Kökü orta çağa dek gitse de pozitivizmin kurucu sayılan babası Auguste Comte diye kabul edilir ve ona bu adı da o vermiştir. 19. asrın ikinci yarısında Avrupa'da gittikçe popüler hale gelen bu akım sistematikleşir. Auguste Comte esasını 3 hal kanununun oluşturduğu kapsamlı bir sistemden söz eder. Bu yasaya göre genel olarak insanlık tarihi ve bilgi birikimi sırasıyla teolojik ve metafizik aşamalardan geçip pozitif denilen aşamaya erişmiştir. Teolojik aşamada insanlık doğal olguları doğrudan doğruya doğaüstü güçlerin bir eseri olarak görmekte, metafizik aşamada bu güçlerin yerini bir takım soyut güçler almaktadır. Pozitif aşamaya gelindiğinde artık insanlık doğal olguların fizik ötesine atıfta bulunan mutlak sebepleri araştırmayı reddederek olguların işleyişini yöneten doğa yasalarını keşfetmeye yönelmiştir. Çok karışık oldu. Bu aşamalar insanlık tarihine ait ilerlemenin zorunluluğunu ifade etmektedir. İlerleme ise bir sürecin yalnızca aletleri olan fertler tarafından değil, tarihin gerçek öznesi olan insanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Şimdi bunları okuyunca üzülmüyor değilim. Yani kusura bakmazsanız biraz da kendi derdimi anlatmak istiyorum ben. Pek pozitivist bir adam değilim. Optimist hiç değilim. Ama çok naif geliyor bu adamların fikirleri bana. Şimdi Auguste Comte diyor ki, bak biz bugüne ilerleye ilerleye aklı kullanarak geldik. Sonra yıl olmuş 2024, biri diyor ki sağdan soldan donat. O zaman soralım, insanı gerçekten mantıksal olarak ilerleyiş içerisinde mi? Takvim konusunda uzaklaştım, farkındayım ama bu programın özelliğidir, artık öğrenmişsinizdir. Öncelikle neden pozitivist değilim ondan bahsedeyim. Doğrusal bir ilerlemenin asla mümkün olmadığını düşünürüm ben. Elbette biriktire biriktire kültürü buraya getirdik ama tüm insanlık homojen değil ve tüm insanlık ortak kaygılar gütmüyor. Adam orada insana çip taktı Şubat ayının başında, biz kilo artışları %25 olacak mı olmayacak mı diye tartışıyoruz. Eğer ortak bir algı olsaydı evet külli bir terakkiden söz edebilirdik. Ama değil ve de inanç denilen olgu. Pozitivizm bilim taparlık gibi bir reaksiyona evrildi ve bu şekilde de merdiven altı inançların daha manipülatif bir şekilde yükselmesine ve bunların toplumları sömürmesine neden oldu. Halbuki halk inançları var, söylenceler var, gelenekler var, görenekler var. Bunlar da insanlık tarihinin biriktirdiği ayrı bir başlık. Bu yüzden artık yavaş yavaş ölmeye meyleden bir sürü dil var pozitivizmin bir gerekçesi olarak. Sürekli ilerlemeci bir bakışla ele alınırsa toplumsal farklılıkları zengin renklere çeviren bu olguların reddedilmesi lazım. Yanlış düşünüyor olabilirim. Karşı fikri olana da mikrofon açık. Lakin takvimle ilgili yaklaşımı anlatırken göreceğiz ki pozitivizm insanın biriktirdiği kültür olgularını reddedip doğrusal ve sonsuz bir ilerlemeyle bazı mühim şeyleri görmezden gelip içinde bulunduğumuz toplumu maalesef fazlasıyla olumsuz etkiliyor. Din merkezli dünya görüşü terk edilerek pozitivist ilerleme mantığıyla kazanılan ve limitleri olmayan bir geleceğin tehlike ve belirsizliklerine açık modern zaman algısı üzerinde durulması elzem bir vaka bence. Zira mekan ile birlikte insanın varoluşunun iki temel olgusundan biri olan zaman algısındaki değişim fertten topluma geniş çaplı neticeler doğurdu. Eskiden zaman sonlu sayılıyordu. Bu da insanların daha verimli ve daha erdemli kalmalarına neden oluyordu. Zamanın sonsuzluğunu kabul edip kişinin hayatını bunun küçük bir parçası saymak bir boşluk yarattı bünyelerde. Bir amaçsızlık dürtüsü doğurdu. Zaten zaman benden sonra da devam edecek. Ben bir şey yapmasam ne olur, yapsam ne olur? Benden sonrası tufan, her şey benim için değil mi? Gibi fazlasıyla ben merkezci kimlikler çıkarırken kafası kopuk tavuk gibi koşturup duruyoruz. Hatta Osmanlı mezar taşlarında bile görünür bu olgu. 1800'lere gelene kadar şöyle başlar Osmanlı mezar taşlarındaki metinler. Hüvelbaki, yani sonsuz olan odur, Allah'tır. Bu tarihten sonra, yani 1800'lerden sonra ise ah minel mevt, ah şu ölümün ölünden. Yani ben daha çok şey yapacaktım ama ölüm yüzünden yapamıyorum. Bu yüzden pozitivizmi sevmiyorum işte. Sanki insanı büyük bir sorumluluk altında cevapsız sorularla ortada bırakıyor. Hatta Auguste Comte tarafından yapılan takvim de bu nedenle başarısız kalıyor kanımca. Bakalım efendim bu takvime ve yavaştan veda edelim. Aslında yeni bir şey yapmıyor Comte. Kendiyle çelişen şekilde geçmişte kullanılan takvimlerden de bir harman yapıyor. Her biri 28 günden oluşan 13 aylık bir takvim yıl sonundaki 5 günü ölülere anma günü sayıp 365'e tamamlanıyor. Bu fazla günler haftalık döngünün günlerinin dışındaydı. Bu nedenle ayın 1'i yine her zaman pazartesi olabiliyordu kendi matematiksel hesaplamasıyla. Hangi yılların artık yıl olduğunu belirlemek için de Gregorian takvimini de kullanıyorlar. Gerçi hani zaten yıl 1 Ocak'ta başlıyor. Sorsan ilerlemeciyiz dersiniz ama gidip Gregorian takvimini de alırsınız, kullanırsınız. İşin daha komik olan tarafı ayların adları. Her bir ay kronolojik sıra gözetilmek suretiyle Batı Avrupa tarihi için büyük figürlerden birinin adıyla anılıyor. Mesela şöyle sıralanıyor: Musa, Homeros, Aristoteles, Arşimet, Sezar, Paulus, Şarlman, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederick, Bichat. Ya ben buna göre mesela Aristoteles ayında doğmuş oluyorum gibi bir şey. Buradan bir kez daha teyit ediyoruz ki sıfırı bile bilmeyen Avrupa'ya Müslüman figürlerin hiçbiri etki etmemiş. Şimdi 1800'lü yıllara kadar geldik. Nereden geldik? 1800'lü yıllara gelene kadar daha zamanın bile ölçülmediği, hangi yıl olduğu bilinmeyen bir takım olaylardan, biraz da soyut kavramlardan geldik. Çokça yollardan saptık, fazlasıyla felsefe yaptık. Arada ben bir bıraktım, geldim filan. Ama baktığınız zaman 1800'lü yılları da bitirdik. Yani bir şekilde takvimin serencamını dertop edip Cumhuriyet dönemine kadar getirdim diye ümit ediyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Daha fazla sözü uzatmaya en azından bu bölümde çok fazla gerek yok diye düşünüyorum. Tüm bu takvim serencamının neticesinde uzun bir kelam edeceğim zaten haftaya. Bir şekilde derleyip toparlamak için. Sadece kısa bir söz olsun ki bir insanlık mirasından söz edilecekse bu miras bizzat tüm insanların katkılarıyla oluşturulmuş olan takvimdir. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın efendim.